Ayrım 20. Başbakan Ekabir Arthur Hayley. Sayfa 192. Rıhtımın sonuna doğru üstü açık beyaz bir MG araba park etmişti. Alan Maitland denizden gelen soğuk ve rutubetli rüzgardan korunmak için yakasını kaldırarak Westerwick'ten uzaklaşırken Sharon Devereaux arabanın kapısını açtı. "Merhaba," dedi. "Yazıhaneni aradım. Mr. Lewis de bana buraya gelip beklememi söyledi." "Bazen," diye cevap verdi Alan neşeyle, "bizim Tom gerçekten mantıklı düşünüyor." Sharon gamzesini meydana çıkararak gülümsedi. Şapka giymemişti. Sırtında açık bej bir manto ve buna uygun eldivenler vardı. "İçeri gir," dedi. "Seni istediğin yere götüreyim." Genç adam öbür tarafa geçip küçük iki kişilik arabaya uzun boyunu yavaşça yerleştirmeye çalıştı. İkinci denemede bunu başardı. "Fena değil," dedi Sharon hoşnut bir tavırla. "Büyük baban da bir kere denedi ama tek bacağını asla içeri sokamadık." "Ben," dedi Alan, "yalnız büyük babandan daha genç değilim. Aynı zamanda çevreme de daha çabuk uyarım." Üç yumuşak manevrayla Sharon arabayı döndürdü. Rıhtım yolunda sarsılarak hızla ilerlediler. MG'nin içi küçük ama rahattı. Omuzları birbirine değiyor. Geçen karşılaşmalarında fark ettiği parfüm alının burnuna doluyordu. "Çevreye uymaya gelince," dedi Sharon, "geçen gün bundan kuşkulanmaya başlamıştım. Nereye gidiyoruz?" "Sanırım tekrar yazıhaneye. Biraz iş görmem gerek." "Aynı işi niçin burada yapmıyorsun? Söyleyeceklerinin çoğunu bilirim." Sırıttı. "Aptal esmer rolünü oynama, ben daha iyisini bilirim." Sharon başını çevirdi. Kırmızı dolgun dudakları alaycı bir ifadeyle hafifçe bükülmüştü. Yeniden küçük bir periye benzediğini fark etti Alan. "Peki, demek hukuki bir şey." Sonra bakışlarını tekrar yola çevirdi. Bir dönemeci sertçe aldılar. Alan Sharon'a doğru yaklaştı. Dokunma hoşuna gitti. "Yeminli bir ifade," dedi Alan. "Eğer bana anlatman kokuşmuş alışkanlıklarını bozmayacaksa," dedi Sharon, "iş nasıl gidiyor? Gemideki adamdan bahsediyorum." "Daha pek emin değilim," diye karşılık verdi Alan ciddiyetle. "Muhacirat bize yardım etmedi. Ama bunu zaten bekliyorduk." "Peki sonra?" "Bugün bir şey oldu. Az önce bir fırsat çıkabilir. Ufak bir şey. Olayı mahkemeye getirebiliriz."
"Bunun faydası dokunur mu?"
"Dokunmayabilir tabii." Sharon'ın sorusunu daha önce kendi kendine sormuştu. "Ama bu tür bir davada ancak sırayla yol alabilir. Sonra da en iyi sonucun alınacağını umarak beklerdi insan."
"Eğer faydası dokunmayabilirse niçin mahkemeye çıkmak istiyorsun?"
Sarıya dönen ışıkla yola koyulmak için trafiğin arasından hızla fırladılar. Yol ağzına frenler gıcırdadı.
"Şu otobüsü gördün mü?" dedi Sharon. "Bize çarpacağını sandım."
Dolu bir süt kamyonunu çevresinde önce sola sonra sağa sertçe döndüler. Güç bela sıyırmışlardı.
"Mahkemeye çıkmaktan bahsediyordun."
"Çeşitli yolları var bunun," dedi Alan yutkunarak, "ve çeşitli mahkemeler. Biraz daha yavaş gidebilir miyiz?" Sharon nezaketle hızı 40'tan 35'e indirdi. "Bana mahkemeyi anlat." "Sonucun ne olacağını hiçbir zaman baştan bilemezsin," dedi Alan.
"Bazen önceden hiç tahmin etmediğin şeyler olur. Kanunun kaçamak noktaları mevcut. Ama bu davada başka bir şey daha var."
"Devam et," diye ısrar etti Sharon. "Çok ilgi çekici." Alan hızın yine 40'a çıktığına dikkat etti. "Bir kere," diye açıkladı, "ne yaparsak yapalım hiçbir şey kaybetmiş olmayacağız. Bu meseleyi ne kadar uzun süre canlı tutarsak hükümetin fikrini değiştirip Henry'ye göçmen olarak oturma izni verme ihtimali artar."
"Büyük babamın bundan hoşlanacağını pek sanmam," dedi Sharon. "O meseleyi bir siyasi konu yapmak istiyor. Eğer hükümet boyun eğerse ortada tartışılacak bir konu kalmaz."
"Açıkçası," dedi Alan, "büyük babanın ne istediği beni hiç ilgilendirmiyor. Henry için neler yapabileceğim benim için çok daha önemli." Bir sessizlik oldu. Sonra Sharon, "Ondan adıyla söz ettir, hem de iki kere," dedi. "Hoşlanıyor musun?" "Evet, hoşlanıyorum." İnançla konuştuğunu fark etti. "Çok zor şartlarla yaşamış tatlı bir genç. Bir işin başına geçeceğini ya da önemli bir kişi olduğunu sanmıyorum. Ama ona talihini deneme imkanının verilmesini istiyorum. Bu ona hayatta tanınan ilk fırsat olacak."
Sharon yan gözle Alan'ı süzdü, sonra gözlerini tekrar yola çevirdi. Bir dakika sonra sordu.
Biliyor musun?
Hayır, söyle.
Eğer başım derde girerse, dedi Sharon, bana yardım etmesini isteyeceğim tek insan sensin Alan.
Daha şimdiden başımız dertte, dedi Alan. Benim kullanmama izin verir misin?
Lastikler gıcırdadı. MG sarsılarak durdu.
Neden, diye sordu Sharon masum bir ifadeyle. Geldik.
Birbirine karışan pizza ve spagetti kokusu yanılma imkanı bırakmıyordu. Yazıhanede Tom Lewis, Vancouver Post'un öğle baskısını okuyordu. Onlar içeri girerken gazeteyi elinden bıraktı.
Kuşkusuz baro seni afaroz edecek, dedi. Reklamla ilgili yasaları bilmiyor muydun?
Ver bakayım, dedi Alan, gazeteyi aldı. Sadece düşündüklerimi söyledim. O an biraz sinirliydim.
Bu, dedi Tom, açıkça belli oluyor.
Tanrım! Alan baş sayfayı açmıştı. Sharon yanında duruyordu. Böyle olacağını düşünmemiştim.
Radyoda söyledi.
Ama ben çoğunlukla Duval'den...
Açık sözlü olmak gerekirse, dedi Tom, ben şu an kıskançlıkla yanıp tutuşuyorum. Nasıl olduysa hiç çaba göstermeden en önemli davayı yakaladın. Bir kahraman gibi üne eriştin. Şimdi de anlaşıldığına göre...
Ah, unuttum, diye Alan arkadaşının sözünü kesti. Sharon Devereaux.
Biliyorum, dedi Tom. Ben de şimdi tam oraya geliyordum.
Sharon'ın gözleri neşeyle parladı. Mr. Lewis, ne de olsa gazetede sizin de adınız geçiyor. Oldukça açık bir şekilde. Lewis ve Maitland diye yazılı.
Bu ayrıntı için ölünceye kadar minnettar kalacağım.
Tom paltosunu giydi. Aklıma gelmişken söyleyeyim. Yeni bir müvekkili görmeye gidiyorum. Bir balıkçı dükkanı var. Anladığım kadar kirayla ilgili bir de derdi.
Ne yazık ki dükkanla ilgilenecek başka kimsesi yok. Onun için balıkçıya gitmem gerek. Akşam yemeğine güzel bir külde pişmiş morina istemez miydiniz?
Çok teşekkür ederim. Bu akşam olmaz. Alan başını salladı. Sharon'ı yemeğe davet etmeyi düşünüyorum.
Evet, dedi Tom. Nasıl olsa böyle yapacağını tahmin etmiştim.
Yalnız kaldıklarında Alan, yeminli ifade üstünde çalışmam gerek, dedi. Yarın yargıcın önüne çıkabilmem için hazır olması gerekiyor.
Yardım edebilir miyim, diye sordu Sharon.
Gamzesi belirip kayboluyor, ona gülümsüyordu.
Daktilo da yazabilirim.
Benimle gel, dedi Alan. Genç kızı elinden tutarak camlı bölmeye götürdü.
Dokuzuncu bölüm. General Adrian Nesbitson. Görevinin başına geldiğinde James Howden, yalnızca birkaç bakan tarafından değil, bütün bakanlar kurulu tarafından geçirilip karşılanmaktan hoşlandığını belirtmişti. Bu sadece çok önemli yolculukları değil, başkentten uzaklaşıp döndüğü bütün yolculukları kapsıyordu. Kabine üyeleri arasında bu iş sıraya dizilme olarak adlandırılıyordu. Sık sık hoşnutsuzluk mırıltıları duyulurdu. Bunlardan biri James Howden'ın kulağına erişmişti bir keresinde. Ama şikayetleri bildiren Brian Richardson'a söylediği ve onun da kabul ettiği gibi tutumu, bu gibi törenleri partinin ve hükümetin birliğini gösteren bir fırsat saymasından ileri geliyordu. Tabii başbakan şimdi bile hatırladığı çocukluk anısından hiç bahsetmemişti. Çok uzun bir süre önce genç James Howden, yetimhaneden Alberta Üniversitesi'ne girmek için sınavdan geçeceği 350 mil uzaklıktaki Edmonton'a gitmişti. Yanına dönüş biletini verip onu tek başına yola çıkarmışlardı. 3 gün sonra mutlaka biriyle paylaşmak istediği bir başarı duygusuyla yanıp tutuşarak geri dönmüştü. İstasyon bomboştu. Kimse kendini karşılamaya gelmemişti. Sonunda şehrin 3 mil dışındaki yetimhaneye kadar yolda bütün heyecanını yitirerek elinde bavuluyla yürümek zorunda kalmıştı. O günden sonra bir yolculuğa yalnız başlama veya bitirme düşüncesi onu titretirdi. Bugün hiç yalnızlık hissetmeyecekti.
Bakanlar kulu dışındakiler de havaalanına gelmişlerdi. Bir şoförün kullandığı Oldsmobile'in arkasında oturan James Holden, yanında Margaret'le komutanları, üniformalı, yanlarında yaverleriyle Karadeniz ve Hava Kuvvetleri komutanlarını, Ottawa Belediye Reisi'ni, Yüksek Bakanlık memurlarını ihtiyatla geride duran Birleşik Amerika Büyükelçisi Excellence B. Philip Engrove'u inceledi. Başka bir grupta kaçınılmaz gazeteci ve fotoğrafçı topluluğu, onların yanında da Brian Richardson'la Millie Friedman vardı.
''Tanrım'' diye fısıldadı Margaret, ''gören de Çin'e misyoner olarak gittiğimizi zannedecek.''
''Biliyorum'' diye cevap verdi Holden, ''sıkıcı ama halk böyle şeyler bekliyor.''
''Saçmalama'' dedi Margaret alçak sesle, eliyle kocasının eline dokundu. ''Sen bütün bunları seviyorsun.'' Sevmemen için de bir neden yok.
Üstü kapalı araba alanda geniş bir yay çizerek gövdesi sabah güneşinde parıldayan, yanında Kanada Kraliyet Hava Kuvvetleri görevlilerinin hazır olarak beklediği Whip Vanguard uçağının önünde yavaşça durdu. Bir görevli asker kapıyı açtı, Margaret önde, James Holden arkada indiler. Asker ve polislerin selamlarına Başbakan Margaret'in Montreal dönüşü getirdiği yeni inci grisi şapkasını çıkararak karşılık verdi. Bekleyenlerde bir şeyler olmasını uman bir hava var diye düşündü. Belki de yüzlerine bu kasılmış ifadeyi veren alanda esen soğuk sert rüzgardı. Gizlilik konusunda meraka düştü. Haber gizli kalmış mıydı? Yoksa bugünkü yolculuğun gerçek nedeniyle ilgili bir sızıntı var mıydı? Stuart Causton gülümseyerek öne çıktı. Bakanlar Kurulu'nun en önemli üyesi olarak Güleç Stu Holden'ın yokluğunda başbakanlığa vekalet edecekti.
''Selamlarım Sir ve Margaret'' dedi Maliye Bakanı, sonra el sıkışırlarken ''gördüğünüz gibi hatırı sayılır çoklukta bir eğlendirme bölüğümüz var'' diye ekledi.
''Bando nerede?'' diye sordu Margaret yersiz olarak. ''Tek eksik olan şey bu sanırım.''
''Bir sır olarak kalması gerekli diye cevap verdi Krauss'ın neşeyle. Ama size söyleyeyim, onlara Amerikan denizcilerinin üniformalarını giydirerek önden Washington'a yolladık. Onlardan birini görürseniz bizimkilerden sayıp geçin.''
Başbakanın koluna dokundu, yüzü ciddileşerek sordu. ''Başka haber var mı?'' James Holden başını salladı. Açıklama yapmak gereksizdi. Moskova Defiant adlı nükleer denizaltının Doğu Sibirya kıyısında yok edildiğini bildireli beri son 48 saattir bütün dünyanın sorduğu bir soruydu bu. Washington'ın kabul etmediği Sovyet Rusya'nın suçlamasına göre denizaltı Sovyet karasularını ihlal etmişti. Olay birkaç haftadır gitgide artan dünyadaki huzursuzluğu son noktasına ulaştırmıştı.
''Hiçbir şekilde ispatlanamaz ya da şimdilik'' dedi Holden alçak sesle.
Causton'a ciddi ciddi konuşurken geçirmeye gelen grup bekliyordu.
''Bunun kışkırtmak için hazırlanmış bir plan olduğuna inanıyorum. Bizi misilleme yapmaya zorlayacak her türlü tahrike karşı koymalıyız. Bunu Beyaz Saray'a da kabul ettirmek niyetindeyim. Çünkü elde edebileceğimiz kadar fazla zamana ihtiyacımız var şimdilik.''
''Aynı fikirdeyim'' dedi Causton yavaşça.
''Ben görüşümü açıklamaktan ya da protesto etmekten kaçındım'' dedi başbakan. ''Sen de Arthur ve ben Washington'da bir sonuç alana kadar, ki zaten o zaman oradan duyurulur, hiçbir açıklama yapmamalısın, anlatabiliyor muyum?''
''Anlıyorum'' dedi Causton. ''Açıkçası karar verecek kişinin ben değil, sen ve Arthur olduğuna sevindim.''
Bekleyen gruba döndüler. James Holden el sıkmaya başladı. Aynı anda ona yolculukta arkadaşlık edecek diğer üç bakan Arthur Lexington, Adrian Nesbitson, Sanayi ve Ticaret Bakanı Stiles Bracken arkasında belirmişlerdi. Holden, Adrian Nesbitson'un geçen seferkinden çok daha sağlıklı göründüğünü düşündü. Yün atkısına, kürklü şapkasına ve kalın paltosuna iyice sarılmış olan pembe yanaklı, yaşlı savaşçının gösteri alanındaymış gibi bir havası vardı. Bütün törenlerde olduğu gibi bundan da hoşlandığı ortadaydı. Holden yolculuk sırasında konuşmaları gerektiğini düşündü. Güvenlik kurulu toplantısından bu yana onunla konuşma fırsatı bulamamıştı ve ihtiyar adamı hizaya getirmek gerekiyordu.
Nesbitt'in başkanla yapılacak konuşmalara doğrudan doğruya katılmayacağı halde Kanadalı grupta göze çarpacak hiçbir fikir ayrılığı olmamalıydı. Nesbitson'un arkasındaki Arthur Lexington'ın Dışişleri Bakanı olduğundan bu yana dünyanın her yerine yolculuk etmeyi olağan sayan bir havası vardı. Görünüşe göre soğuktan rahatsız olmayan bakan yumuşak bir fötr şapkayla içinde her zamanki papyonu görülen ince bir palto giymişti. Bakanlar Kurulu'na birkaç ay önce katılan ve zengin bir doğulu olan Ticaret Bakanı Bracken'ın yanlarına Washington görüşmesinin sözde esas konusu ticaret olduğundan sırf görünüşü kurtarmak için almışlardı. Harvey Warren'dır da diğer bakanlarla birlikte sıraya dizilmişti. ''Faydalı bir yolculuk olmasını dilerim.'' Dikkatli nazik hali önceki tartışmaların hiç ele vermiyordu. ''Sizin için de Margaret.''
''Teşekkür ederim.'' diye cevap verdi başbakan.
Cevabı diğerlerine verdiğinden çok daha göze çarpacak kadar az nazikti. Margaret beklenmedik bir şekilde,
''Bize söyleyecek Latince bir sözün yok mu Harvey?'' dedi.
Harvey Warren'ların bakışları birinden öbürüne kaydı. ''Bazen kocanın benim küçük ve cizelerimden hoşlanmadığını sanıyorum.''
''Bunu aldırma.'' dedi Margaret. ''Ben oldukça eğlenceli buluyorum.''
Muhaciret Bakanı hafifçe gülümsedi. Öyleyse inşallah doğru çıkar. Vectatio interque et mutata regio vigoremden.
Şu vigorem bölümüne bayılıyorum dedi Stuart Causton. Diğer bölüm ne Harvey?
Seneca'nın bir sözü diye cevap verdi Warren'dır. Gezinti, yolculuk ve yer değiştirme dinçlik verir. ''Ben yolculuk olsun olmasın yeteri kadar dincim.'' diyerek kısa kesti James Howden. Bu sözler onu sinirlendirmişti. Margaret'in kolunu sıkıca yakalayıp şapkasını çıkararak ona doğru ilerleyen Birleşik Amerika elçisine doğru sürükledi. Diğerleri farkında olmadan geri çekildiler. ''Angry, bu beklenmedik bir şeref.'' dedi Howden. ''Tam tersine başbakanım, bu şeref bana ait.'' Elçi Margaret'in önünde hafifçe eğildi. Dünyadaki birçok ülkede dostu bulunan, saçları diplomatlıkta ağarmış olan Philip Engrove, protokolün gerektirdiği selamları bile sanki özel olarak karşısındaki için verirmiş gibi davranırdı. Belki zaman zaman selamları gerçekten böyleydi. Kibarca söylenen her sözü sadece gösteriş saymakla çok ince eleyip sık dokuyoruz diye düşündü Howden. Elçinin omuzlarının her zamankinden daha çökük olduğunu fark etti. Margaret de dikkat etmişti. ''Umarım artritiniz sizi yine rahatsız etmiyordur Mr. Engrove.''
''Korkarım ediyor.'' Çekingen bir gülümseme belirdi yüzünden.
''Kanada'nın kışı çok eğlendirici Mrs. Howden ama bazen biz artritlileri çok üzüyor.''
''Ne olur kışımızdan çekinerek bahsetmeyin.'' diye bağırdı Margaret. ''Kocam ve ben burada doğduğumuz halde hala sevmiyoruz.''
''Umarım hiç sevmiyor değilsinizdir.''
Elçi yüzü düşünceyle buruşarak ağır ağır konuştu.
''Sık sık Kanadalıların iklimlerine çok şey borçlu olduklarını düşünürüm Mrs. Howden. Sağlam bir karakter ve cesaret ama içinizdeki sıcaklık hiçbir zaman çok uzakta değil.''
''Eğer doğruysa pek çok ortak yanımızın bulunmasının nedeni bu demektir.''
James Holden elini uzattı. ''Anladığım kadarı Washington'da bize katılacaksınız.''
Elçi başıyla doğruladı. ''Benim uçağım sizinkinden birkaç dakika sonra kalkacak.''
''Elleri birleşirken rahat bir yolculuk sir ve şerefli bir dönüş dilerim.'' dedi.
Holden ve Margaret bekleyen uçak görevlilerine doğru dönerken gazeteciler çevrelerini sardı. Parlamento basınından haberler ajansından kameracıların izlediği önemli bir televizyon sözcüsüyle birlikte röportaj yapmaya gelenler bir düzine kadardı. Brian Richards'ın konuşulanları duyabileceği ve Holden tarafından görülebileceği bir yere geçmişti. Başbakanın gülümsemesine ve dostça selamına karşılık verdi. İkisi yolculuk için basına yapılacak açıklamayı tartışmışlar. Asıl resmi bildirinin önemli ana konuya yine de değinmemekle birlikte Washington'a ulaşınca yapılacağını kararlaştırmışlardı. Yine de Howden, Ottawa basını içinde bir şeyler söylemesi gerektiğini biliyordu. Kanada ile Amerika arasındaki normal ilişkilere değinen kısa bir konuşma yaptı, sonra soruları bekledi. İlk soru televizyon sözcüsündendi.
Yolculuğunuzun ticaret konusu dışında başka şeyleri de kapsayacağı söylentileri var başbakanım.
Evet doğru dedi Holden göze çarpan bir ciddiyetle. Eğer vakit olursa başkanla biraz handball oynayabiliriz.
Kahkahalar yükseldi. Taşı gediğine oturtmuş röportajcıyı terslemeden işi hafife alarak geçiştirmişti soruyu.
Ama spor dışında sir.
Televizyon sözcüsü bembeyaz iki dizi dişi gösterip görev aşkıyla gülümsedi.
Bu sıralar önemli askeri kararlar alma yolunda bir konuşma olmadı mı?
Demek tam olmamakla birlikte yine de haber sızmıştı. Bu aslında şaşırtıcı değil diye düşündü Hovdan. Bir keresinde adamın birine sırrın bir kişiden çıktıktan sonra sır olmaktan da uzaklaştığını söylediğini duymuştu. Bu ona hayati haberin fazla saklı kalamayacağını hatırlattı. Eğer esas haberin duyurulmasını üzerine almak istiyorsa Washington dönüşünde çok çabuk davranmalıydı.
20. Ayrımın sonu. Sayfa 202.